أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün dersimizin konusu Allah'ın kitabına odaklanmak. Allah ne diyorsa o diyebilmektir. Hepimiz Allah'ın yarattığı insanlarız. Allah-u Teala bu dünyayı imtihan için yaratmış ve şartları ona göre oluşturmuştur. Bir kısım insanlar doğru yolda, bir kısım insanlar da yanlış yolda olur. Şimdi doğru yolda mıyız, yanlış yolda mıyız konusunda karar verecek olan kimdir? Bizi imtihan edecek olan Allah-u Teala'dır. Allah başkasını imtihan etmiyor. Yani Allah'tan başkası bizi imtihan etmiyor. Allah bizi imtihan ediyorsa, o zaman yapacağımız tek şey Allah'ın rızasına odaklanmak. Allah'ın rızası da şu kitaplarda yazıldığı gibi, yani Allah'ın kitabında, Kur'an-ı Kerim'de yazıldığı gibi bir davranış içerisinde olmaktır. Bizim yapmamız gereken odur. Yoksa dindar olma kelimesi kendi kafamıza göre olduğu zaman bir farklı bir anlam ortaya çıkar. Çünkü yeryüzünde kendisini dindar saymayan hiç kimse yok. Allah-u Teala Araf suresinin 30. ayetinde insanları iki gruba ayırıyor. Diyor ki bir grubu Allah doğru yoluna kabul eder. Yani Allah'ın dediği gibi davranıyor. Ne olur bunlar Kur'an-ı Kerim'le muhatap olmuşsa ona göre davranır. Kur'an'la muhatap değilse Allah'ın dini fıtrat, yani kişinin doğal yapısında olan ve tabiatta olan kanun ve kurallara uymaktır. Yani doğru bildiği şeylere uyarsa o zaman yapabileceği şeyi yapmış olur. İşte Allah-u Teala onu da doğru yolda kabul eder. Bir grup vardır ki doğru yola kabul edilmiş olur. Ama bir grup da sapıklığı hak etmiş olur. Peki sapıklığı hak edenler ne yapıyor? Onlar şeytanları Allah ile kendi aralarına veliler olarak koyuyor. İşte ben Allah'a doğrudan arz edemem. Şu efendi şey yapsın, şu şey yapsın. İşte ben ayeti nereden anlayacağım? Şu hoca anlarsa onun anladığı ne iş odur? İşte bak birisine söylüyorsunuz Allah-u Teala burada böyle diyor. Senin hocan da böyle diyor. Yok ben hocam ne derse o gibi. Gerçekleri gördüğü halde kabul etmeyen insanlar onları Allah ile aralarına koymuş olurlar. Ama bunlar ne yaparlar? Kendilerini doğru yolun ortasında da hesap ederler. O zaman buradan şunu anlıyoruz. Herkes kendini dindar sayar. En ateisti bile öyle. Takip eden canı sıkıldığı zaman hemen Allah'a sığınır. Milletin yanındayken dinsiz olduğunu söyler ama ya, kendi başına kaldığı zaman Allah'a sığınır. Moskova Üniversitesi'ne 2002'de davet edildiğimiz zaman işte bu şekilde bir konuşma yapmıştım. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur diye. Ve orada herkes birbirine baktı, böyle şey yaptı. Sonra o hocalardan birisi şöyle dedi. Ya dedi biz gider sınıfta talebelere Allah'ın yokluğunu anlatırdık. Ama eve gelir sabaha kadar ya Rabbi bizi affet diye tevbe ederdik. Şimdi Allah'ın varlığını biraz sonra göreceğiz. Bak iblisin de Allah'ın varlığı ve birliği konusunda en küçük şüphesi yok. Ama asıl mesele Allah ne diyorsa o diyebilmektir. Onun için bugün o konuda Allah-u Teala'nın bize örnek olarak anlattığı Adem ve İblis'le ilgili ayetler var. Kur'an-ı Kerim'in çok sayıda ayetinde bunlar anlatılıyor. Öncelikle Erdem Bey'den Bakara suresinin 30 ve devamı ayetlerinde Allah-u Teala ne diyor onu okumasını şey yapalım.
Evet, şimdi Bakara suresi 30. ayetten itibaren Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Rabbin bir gün meleklere yeryüzünde bir halife, muhalif varlık oluşturuyorum dedi. Melekler, orada düzeni bozacak ve kan dökecek birini mi oluşturuyorsun? Her şeyi mükemmel yaptığın için sana yine de boyun eğeriz. Senden dolayı onu kutsal sayarız dediler. Allah ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi.
İstersen burada bir şey yap. Ben sana mesela Fatih Hoca'ya sorayım. Sen okuyorsun. Şimdi melekler burada bir muhalefet ettiler mi? Kime muhalefet ettiler? Allah. Allah. Bak Allah diyor ki yeryüzünde bir muhalif varlık yaratacağım. Onlar hemen
Kan
o
dökülüyor.
kan dökecek. Ondan sonra fesat çıkaracak biri mi yaratacaksın? Aa, öyle şey olur mu? Ama biz mi geleneksel tefsirlerde, meallerde nasıl şey yapar? Yeryüzünde bir halife yaratacağım.
Evet, Allah'ın
Haşa.
halifesi.
Allah'ın temsilcisiymiş haşa. Peki Allah'ın temsilcisi ise melekler orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratıyorsun dediği zaman asıl şeyi kötü anlattıkları kim olur? Allah'ın yerine geçecek kişi Allah gibi davranır değil mi?
Zaten öyle bir şey olsa melekler o öyle bir ifade kullanırlar mı? Onlar
Kullanamazlar ki.
Allah'ın temsilcisi olacak. Aa, demek kan dökecek, fesat çıkaracak. Bir de
Ya senden çektiğimiz yetmiyor mu? Bir de bir başımıza onu bela edeceksin demiş olurlar değil mi? Yani şimdi tabii her dersimizde anlatıyoruz. Gerçekten bu geleneksel din anlayışı Kur'an-ı Kerim'in anlamını bile öyle bir bozmuşlar ki. Yani bugün insanlara meal okuyun dediğimiz zaman gerçekten çok kolay bir şey değil yani. Anlamlarını tamamen bozmuşlar. Evet, devam et.
Adem'e bütün varlıkların isimlerini, özelliklerini öğretti.
Ha bir de orada Allahü Teala ona bak diyor ki sizin bilmediğinizi bilirim. Yani bu yaratacağı muhalif varlık elbette kan da döker, fesat da çıkarır. Çünkü insanlar bunu yapıyorlar. Ama sizin bilmediğiniz bir taraf var diyor. Bir dedikleriniz yanlış değil diyor. Melekler niye muhalefet ediyor Allah'a? Çünkü onlar da imtihan edilen varlıklar. Onlar da cinler, Allahü Teala'nın cinlerden görevlendirdiği varlıklar.
Tabi zaten secde emrini alınca birazdan imtihana
Biraz sonra da zaten
girilecekler.
imtihan edileceğini, imtihandan geçtiğinde hiç Allah
Evet.
söylüyor bize, evet.
Adem'e bütün varlıkların isimlerini, özelliklerini öğretti. Sonra onları meleklere gösterdi. Muhalif varlık konusunda doğru sözlü kimselerseniz bana şunların isimlerini, özelliklerini anlatın dedi. Melekler, biz sana boyun eğeriz. Senin öğrettiğin dışında bir bilgimiz yoktur. Her şeyi bilen ve bütün kararları doğru olan sensin dediler. Allah, Adem, meleklere şunların isimlerini, özelliklerini anlat dedi. Adem onlara o isimleri anlatınca, size dememiş miydim, ben göklerin ve yerin gaybını, gizli saklısını bilirim. Neyi açığa vurduğunuzu, neyi içinizde sakladığınızı da bilirim dedi. Meleklere, Adem'e secde edin, onun karşısında saygıyla eğilin dediğimizde, hepsi hemen secde etti, iblis hariç. O direndi, büyüklendi ve kâfirlerden oldu. Dedik ki, Adem, sen ve eşin şu bahçeye yerleşin. İstediğiniz yerden bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa yanlış yapanlardan olursunuz. Sonra o şeytan, o ağaç yüzünden ikisinin de ayaklarını kaydırdı ve onları bulundukları yerden çıkardı. Üçüne birden şöyle dedik, biriniz diğerine düşman olarak oradan inin. Sizin için bu topraklarda yerleşecek ve bir süreye kadar geçiminizi sağlayacak şeyler de bulunacaktır. Adem Rabbinden uyarılar aldı ve tövbe etti. Rabbi de onun tövbesini kabul etti. Çünkü tövbeleri, dönüşleri çokça kabul eden ve ikramı bol olan O'dur.
Mesela Adem'in ilk isyan ettiği kim?
Allah-u Teala.
Allah'a isyan ediyor. Allah'a isyan ediyor yani. Ve kendini hayallere daldırıyor ve yanlış yapanlardan oluyor. Ama arkasından tevbe ediyor. Ama ondan önce iblis isyan ediyor. İblis de meleklerden. Allah meleklere diyor ki Adem'e secde edin ya. Secde demek karşı, böyle saygıyla eğilmek manasına. İblis bu da bu nereden çıktı ya? Kıskanıyor. Zaten bu olay Allah da Allah işte böyle bir varlık yaratıyorum dedikten sonra melekler bunu nerede tartıştılar? Meleği âlâ da değil mi?
Tabii.
Tabii meleği âlâ ne? Şeyde üst seviyedeki meleklerin toplaştığı yer.
İblisin de aralarında
İblis
bulunuyor.
de onlardan. O da üst seviyedeki meleklerden. O da imtihan ediliyor. Ama şimdi bunlar bakıyorlar şimdi hani bir de şeyde Alak suresinde Allah'ın bir sözü var. İnnel insan öyle yatkan rahusana. Yani başka bir şeye muhtaç olmadığını gördüğü zaman insan gerçekten taşar. Aynı şey melekler için de söz konusu. İblis bir türlü hazmedemiyor. Ya ne oluyor ya bu? Daha yeni yaratan kişiye bak, bizden daha alim. Ben yok, ben secde etmem diye yani onun karşısına eğilmem. Bu kimmiş? Ki biraz sonra ayetleri okuyacağız. Peki Adem niye şey yapıyor? Allah'a isyan ediyor. Gene aynen o Arak suresindeki ayette olduğu gibi. Şimdi göklerin ve yerin bütün bilgilerini Adem Aleyhisselam öğreniyor. Yani bu seviyeyi kimsenin hayal etmesi mümkün değil, imkansız. Yani yedi kat gök ve yer bütün bilgileri öğreniyor. Şu neye yarar? Şimdi mesela buradan şunu şey yaparsak, Adem Aleyhisselam'ın torunlarından Nuh Aleyhisselam o gemiyi yaptığı zaman Allah ne diyor ona?
Gemiyi gözümüzün önünde inşa etti.
Ve inşa ettikten sonra ne diyor? Bütün canlılardan
Evet,
birer
çift
çift.
yerleştirdik.
Bütün canlılar, yeryüzündeki bütün canlılar. Ya bütün, ne demek? O zaman bunlar, Allah gökleri ve yerin bilgisini öğrettiği için bunlar her tarafa rahatlıkla gidecek bir bilgiye sahipler. Hani öyle bir gemi yapıyor ki hayal etmek mümkün değil. Demek ki onlara gidebilecek vasıtaları vardı. Bütün canlıları tanıyor. Çünkü Allah Adem'e göklerin yerin bilgisi öğretirken bu canlılar da ona dahil değil mi? Peki o canlılar onun erkeğini, dişisini tanıyor. Peki mesela senin bilgine göre bugün bu seviyede bilgi var mı dünyada? Yeryüzündeki bütün canlıları bilecek.
Tabii ya, bir kişinin veya birkaç kişinin sahip olduğu bir şey değil. Belki yani komplike bir toplumun ancak bu şey yapabileceği. O da yine hepsini kuşatması mümkün değil.
Belki
Her gün yeni şeyler bulunuyor zaten.
hepsini bilemez. Bir de buldun şunu. Bu erkek, bu dişi. Şimdi şurada iki tane karınca gördün. Hangisi erkek, hangisi dişi? Nereden, ne anlayacaksın?
Hocam kuşları bile anlayamazsın.
Kuşları bile anlayamazsın. Şu erkek, şu
Ya
dişi.
kuşların bugün erkeğini, dişisini anlamak için en kesin yol DNA testi.
DNA.
Başka bir şey, yani
DNA.
bildiğiniz evinizde beslediğiniz muhabbet kuşu bu kesinlikle erkektir diyemezsiniz. En uzmanı da diyemez.
Peki. Bundan bir erkek, bir dişi alacaksın, gemiye yerleştireceksin. Gemiye yerleştirmek için bunun kaç ay kalınacağı belli değil. Onun yiyeceklerini de oraya konması. Ne yiyeceğini de bilmesi lazım.
Evet.
Nereden bildi? Dedesi Adem Aleyhisselam'dan. Çünkü Allah Adem Aleyhisselam'a o bilgileri yazıyla öğrettiğini de söylüyor. Ve alleme, neydi? Alleme bil kalem, alleme insanı malem yani. Bilmediğini kalemle öğret, yazılı olarak olduğu için biliyorlar, tamam şu hayvan neyle geçinir, nasıl bir kalması gereken yer var, bütün bilgiler var. Peki yeryüzünün bütün hayvanlarını, mesela işte kutup bölgesindeki yaşayan hayvanlar, ekvatorda yaşayan hayvanlar, ne bileyim işte diğer bölgelerde yaşayan, bütün bunların ortamını hazırlıyor. Bu kadar hayvanın bir arada olduğu, bir de birbirlerine karşı korunma şeyleri olması gerekiyor. Akisak onun şey yapar, gider yer yani, biri diğerini yer. Peki böyle bir gemiyi hayal etmek mümkün mü?
Okay.
Büyüklüğünü. Yani şimdi onlardaki bak, bu bilgi seviyesi Adem Aleyhisselam bu üç bilgi seviyesine ulaşmış. Allah da ona diyor ki hadi şu bahçeye yerleşin eşinle beraber. O bahçede ayetlere baktığımız zaman Arafat'tan başka bir yer olmaz. Çünkü insanlar için yeryüzünde yapılan ilk yer şeydir.
Bekle.
Bu Mekke'de olandır diyor. İlk yerleşim yeri, ilk yerleşen de Adem Aleyhisselam olduğu için oradadır. O zaten şimdi mesela sen Arafat'a gittin daha. Ne zaman gittin
Bir sene
de?
oldu, tam bir sene
Bir
önce.
sene oldu. Mesela neler
Bir sene
gördün
bir şey.
orada? Büyük bir bahçe değil mi orası?
Evet, bayağı yemyeşil, kocaman bir alan, ağaç
Çok
gibi.
büyük bir bahçe.
Çok
Yani bu
büyük bir bahçe.
milyonlarca insan oraya sığıyor ya. Şey için, hac için
Tabii
giden.
tabii çok büyük. Yani kenarından arabayla epey bir süre gidiyorsunuz yani.
Tabii epeyce yürüyerek de gidiyorsunuz. Peki bir de sana söylemiştim ya, şimdi o Arafat'ın Mekke'ye doğru böyle döndüğün zaman sağ tarafta bir dağ var. Yani Arafat Dağı değil, o Arafat'tan ötesinde. O dağın altından Fırat Nehri'nin bir kolu olduğu söylenen bir su akıyor. Onu gördün mü?
Yok hocam, siz söylemiştiniz
Ya
orada.
bir daha gittiğin zaman şey yaparsın. Orada ben gördüm yani bizzat orada. Bakın böyle bir yerde bütün ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir yerde var. Öyle git çalış para kazan falan filan değil. Bak bütün ihtiyaçlarınız burada diyor. Sonra da Adem Aleyhisselam da uyarıyor. Bak bu iblis senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi bu bahçeden çıkarmasın diyor. Bak Allah uyarıyor. İşte şunu da şu ağaca yaklaşmayın diyor. Adem ne yapıyor? Artık çünkü çok çok zenginleşmiş, çok üst seviyede. Yani aşırı taşkınlık yapıyor. İblisi dinliyor, Allah'ı dinlemiyor. Ama elindeki nimetten de oluyor. Oradan da kovuluyor. Evet. Bitti mi şimdi?
Şu işi az bir kısım kaldı. O üçüne şunu da söyledik. Oradan hep birlikte inin. Tarafımdan size bir rehber gelir de rehberime kim uyarsa üzerlerinde ne bir korku olur ne de onlar üzülürler. Ayetlerimizi görmezlikte direnen ve onlar karşısında yalana sarılanlar olursa işte onlar o ateşin, cehennemin ahalisidir. Onlar orada ölümsüz olarak kalacaklardır.
Çünkü niye? Mesela o rehbere uyan, mesela Allah'ın kitabına uyan aynı zamanda neye uymuş oluyor? Fıtrata değil mi? Yani Allah'ın yarattığı kurala göre. Mesela biz belli bir sıcaklık derecesinde yaşayabiliyoruz. Peki böyle soğuğun üst seviyede olduğu bir yere gitsek ne olur? Yaşayamayız. Peki sıcağın üst seviyede olduğu bir yere gitsek? Çünkü bunlar bizim fıtratımıza ters olan şeyler. Peki bugün su içmeyeceğim diyebiliyor musun? Bugün nefes almayacağım diyemiyorsun.
Uyumayayım.
Uyumayacağım diyemiyorsun. Şimdi peki bu kişi doğal yapısına uygun, tamamen doğal yiyeceklerle beslendiği zaman sağlıklı oluyor. E bir de sosyal hayatında Allah'ın emrettiği gibi hareket ederse ne diyor Allah orada? Üstünde ne bir korku olur ne de üzüntü. Korkusuz ve üzüntüsüz yaşamak isteyen varsa Allah'ın kitabına odaklansın. Dünyada cenneti yaşamaya başlar. Ama o öbür ayet ne diyor? Vellezine keferu ve kezzebu biayetine.
Evet. Nasıl hocam ayetin devamı?
39. ayet.
Ayetlerimizi görmezliği gelen direnen ve onlar karşısında yalana sarılanlar olursa onlar da o ateşin ahalisidir. Yani cehennemin ahalisidir. Onlar orada ölümsüz olarak kalacaklar.
Aslında o ahiret, onların hayatları da cehennem olur kendilerine. Çünkü Allah'ın ayetine uymadığın zaman senin doğal yapına aykırı davranmış olursun. E git hadi bu akşam git bir buzun üstünde yat. Aylarca hasta yatmak zorunda kalırsın. Hayatın cehennem olur. E git şu kaynar suyun içerisinde bir gir çık bakalım. Aylarca uğraşırsın. İşte aynen onun gibi Allah'ın
Koyduğu ölçüden dışarı
koyduğu
çıkmış oluyor.
ölçülerin dışına çıktığın zaman hayatın cehennem olur. Hayatın cehennem olur. Yani şey değil. E bu ahirette de bunun cezası çekilecek
Çekilecek.
zaten. Evet şimdi
Bakara suresindeki şeyi bu kıssanın.
Bakara suresinde Allahü Teala bunu anlattı. Yani mesela Adem Aleyhisselam yeryüzünün ilk insanı. Ama bilgi seviyesi itibariyle Allah tarafından eğitilmiş. Çok üst seviyede, meleklerin de bilmediği çok üst seviyede bilgiye sahip. İşte Nuh Aleyhisselam vasıtasıyla da birçok şeyi de öğrenmiş oluyoruz. E peki, ve bu bilgiler de yazıyla öğretilmiş. Tamam. O zaman Adem Aleyhisselam'ı de iblisin, iblis de bir melek. Adem Aleyhisselam da Allah'ın bu kadar değer verdiği ilk insan. Niye bunlar yoldan çıktı? Bunlar Allah'ın emirlerine odaklandı mı, odaklanmadı mı? Şimdi o açıdan şey yapmak lazım. İstersen özet olarak bu şeyi de bir Araf suresinin
10-16 ve devamı mı?
Ha, açık mı sen? Bir oku bakalım 11.
Yani
ayet
o
neydi?
şeyden sonra 11'den mi?
11'den itibaren şey yapalım.
Tamam. 11 ve devamı. Sizi, atanız Adem'i kesinlikle biz yarattık. Sonra size özgün bir biçim verdik. Sonra meleklere Adem'e secde edin, onun karşısında saygıyla eğilin dedik. İblis hariç hemen secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah sana emrettiğimde secde etmemene yol açan engel neydi diye sordu. İblis ben ondan daha değerliyim. Çünkü beni ateşten yarattın, onu balçıktan yarattın diye cevap verdi.
Evet, ondan sonra ne diyor?
Allah dedi ki in oradan, Meleği Ala'dan. Orada büyüklük taslamaya hakkın yok. Çık, sen kendini küçük düşürenlerdensin.
Tamam. Oradan çık dedi. Şimdi iblis ne yaptı? Allah'ın emirlerine mi odaklandı? Yoksa kendisi için yeni bir kurgu mu oluşturdu? Ne yaptı orada? Allahü Teala emrediyor. Diyor ki
Allah emrine karşı
Adem'in
çık.
karşısına saygılı eğil diyor. Ne yapıyor peki bu? İstersen sen de bu arada Nisa suresi 172 şeyi aç da onu da okuyan. Şimdi bakın iblis meleklerden. Ama kıskanıyor. Çünkü melekler de imtihana tabi. Onlar da imtihana tabi. E kıskandı. Allah diyor ki ya secde etmedi. Secde etmemene sebep olan engel ne? Ne diyor? Ben daha hayırlıyım. Ben daha iyiyim. Ondan sonra ne diyor? Beni ateşten yarattın. Yaratıcı kim? Allah'ın kendisini yarattığını inkar ediyor mu? E onu da çamurdan yarattın. Tamam ya sen neden yaratıldın, o neden yaratıldı diye soran mı var? Allah'ın emrine niye karşı çıktın? İşte Allah'ın emirlerine karşı çıkanlar kendi kafalarına göre bir şey oluşturuyorlar. Bir yapı oluşturuyorlar. Tamam ama benim içinde olduğum ortamı bilmiyorsunuz. Öyle diyorlar değil mi?
Evet hocam maalesef.
Ben Allah'ı inkar etmiyor ki. Hiç kimse Allah'ı inkar etmez.
Kendine bahane ayırıyor.
Bahane arar. Mesela şimdi Erdem Bey'in çok sayıda ateist arkadaşı vardır. Bugün de vardır değil mi?
Tabii.
Peki onların inanç şeyini nasıl bu ölçüde nasıl anlatabilirsin?
Yani onlar hayatlarından bu yönü tamamen çıkarmışlar. Çünkü o şekilde yaşamak istemiyorlar. Yani kendi istedikleri tarza uygun bir şey ama aslında onlar ateist diyen kişiler de yine bir tür bir din, bir inanç onlar için dedi.
Mesela ben ateistim deyip de Allah'ın varlığına ve birliğine
Yok öyle bir
inanmayan
şey.
bir tek kişiye rastladın mı?
Öyle bir şey yok hocam. Zaten hani o ateizm dedikleri şey Allah'ın varlığını falan hani düşünüp de bunun üzerinde böyle kafa yorup da ondan sonra o kanaate varmış birisi falan yok. Bunların tek derdi Allah'ın emirlerine uymamak. Yani Allah her şeyi versin, emir vermesin.
E şimdi tam
Dedikleri şey bu.
iblisten bir farkları var mı?
Yok yok aynı.
Aynı. Evet, ben Allah yaratmadı diyen bir ateist var mı?
Yok öyle bir şey yok.
Yok. Peki bu ne yememi içmemi işte şu bu yeryüzünü tabiatı Allah yaratmadı diyen bir ateist var mı?
Yani tabii bunu dille söylüyorlar da hani o hep ben şey örneğini veriyorum. 20 bin feet'te 30 bin feet'te kontrolden çıkmış bir uçağın içerisinde ateist olmaya devam edebilirler mi? O önemli olan şey. Yani
Evet.
orada herkes Allah'a sığınıyor. Allah Teala da bunu hatta bir geminin denizin içerisinde yol alırken herkesin böyle havanın keyfini çıkardığı bir dönemde bir anda rüzgarı dalgaları gönderip insanların sadece dini Allah'a has kılarak Allah'a yalvarmasından bahsediyor. Sonra onları kurtarır karaya çıkarırız hemen bize şirk koşmaya devam eder.
Türkiye'si
Yunus
tabii
Suresi
tabii.
mesela.
Yine der ki işte Allah değil de falanca kurtardı,
Tabii
filanca
tabii
kurtardı
öyle.
diye mi?
Ya o gerçekten ısrar ediyorsa mesela o anda bile ateistliğine ısrar ediyorsa zaten
Helal olsun diyorsun.
cennetlik yani. Çünkü cezai ehliyeti yoktur yani onun.
Evet.
O kadar samimi ise o ateist mutlaka cennete gider. Çünkü cezai ehliyeti olmaz ki Allah'ın varlığı hususunda sorunu olan ontolojik varlık sorunu olan bir kişidir. O da cezai ehliyeti yoktur yani.
Şey değil, mükellef değil.
Mükellef değil yani.
Mesela ben bir Erdem Hoca'ya bir soru daha sorayım. Tamam, o düşen uçakta ateist kalmaz, o gemide falan, o doğru. Ama senin yakından tanıdığın arkadaşlar, şimdi şurada geldi, Allah'ın varlığıyla ilgili ileri geri konuştu. Bundan rahatsız olmayan birisini gördün mü bu konuşmada?
Hocam yani işte o kapatılır, üstü örtülür.
Evet.
İnsanlar o konulara girmek istemezler.
Heh.
Ya boş ver şimdi falan derler.
Heh.
Değiştirirler yani lafı evet.
Peki böyle bir konuşma yaptıktan sonra kendi başına kaldığı zaman uçaktan düşen adam gibi yine Allah'a sığınmıyor mu?
Evet, öyle. Ya muhtemelen ya büyük ihtimalle öyledir tabii biz onu sorup da şey
Yani ya
yapmıyoruz
Rabbi
ama.
beni affet falan. Terkini.
Başka çare yok hocam.
Tabii
Başka
tabii.
öyle bir.
Özellikle bu şeyde çok açığa çıkıyor. Yani Allah göstermesin de yani büyük bir imtihan. Amansız bir hastalığa falan yakalandığında insanlar bakıyorsunuz hemen artık olayın ciddiyetinin farkına varıyor. Sürekli böyle dini ifadeler kullanıyor. Allah'a sığınmaya başlıyor. O
Başka çaresi.
başka çaresi yok. Aynen öyle. İşler yoluna gittiğinde evet bu tür gevezelikler yapıyor da. Ama uçak düşerken veya amansız bir hastalığa yakalandığında hemen Allah'a yöneliyor yani.
Yani kontrol kendi elinden çıktığı anda insan ya bu tür davranışlar hocam, ben ona şey diyorum, bu büyük şehir şımarıklığı bunlar. Yani köyde yaşayan hiç kimse ateist falan olmaz, çünkü bir atla orada vakit geçirmiştir. Onun davranışlarında zaten Allah-u Teala'nın büyüklüğünü görür, onun teslimiyetinde görür bunu. Ama büyük şehirde yaşayan şımarıklar bunlar, onlar için çünkü 3-5 kuruş da mal mülk güç sahibi olduysa, bunlar her şeye hükmedebildiklerini şey yaparlar. Hatta işte Kur'an'da bunun örnekleri var. Karun mesela, bunun gibi Allah-u Teala bunları örneklendiriyor. O güçlü oldukları dönemde bunları çok söylerler. Ama Fatih Hoca'nın dediği gibi biraz Allah ellerindeki gücü alıp onları böyle çaresiz bıraktığı zaman, o zaman aynen sizin dediğiniz noktaya geliyorlar hocam. Hemen Allah'la ilgili, yani dini terminolojiye sığınıyorlar en azından.
Şimdi mesela az önce doğru bir şey söyledim. Mesela tamam köylerde ateist yok. Peki şehirlerde aslında ateist var mı?
Evet, olduğunu iddia edenler var en
Ah,
azından. Evet.
ateist olduğunu iddia edenler
Evet.
var. Yani ben Allah'a inanmam ama şeyde sıkışınca hemen yani mesela bir televizyon programında hani sunucu şey yapıyordu. Konuşurken bu ben Allah'a inanmam diyene ben de sen Allah'a inanmadığına inanmam dedim. Sonra o dedi ki peki şimdi biz dedi bütün ateistler dahil hepimiz bir deprem olduğu zaman Allah Allah diyerek dışarı kaçmıyor muyuz?
Evet.
Peki şeyde İstanbul'da ne zaman deprem olacak diye sorduğu zaman ne dedi? Allah bilir. Hani sen Allah'a inanmıyordun? Yani işte bunlar. Yani şimdi o senin okuduğun ayette bu Bakara 39. ayette ne diyor kafirleri? İki tane özellikle suçlu. Bir, yalan söylüyorlar. Ben Allah'a inanmıyorum dedikleri zaman yalan
Evet.
söylüyorlar. İkincisi de gerçeklerin üstünü örtüyorlar. Yani biliyor ki Allah'ın emirlerine uymak lazım. Ne oluyor yani ben Allah'tan Allah bana her şeyi versin ama emir vermez. Az önce söyle şey yaptın ya. Bunun yanlış olduğunu pekala biliyor. Onların üstünü örtüyor. Ne oluyor bunlar? Yalancı ve
Kafir.
ne diyeyim ki kafirliğine ne diyelim mesela?
Görmezden geliyor.
Görmez
İnkarcı.
yani şey yapıyor. Yani nankörlük yapıyor.
Nankörlük.
Nankörlük yapıyor. Ya Allah'tan her şeyi istiyorsun, verdiği zaman onu görmüyorsun. Şimdi bakıyorsun, bak mesela şimdi şuradan da sen okuyordun değil mi? Devam
Bu
et.
13. ayeti okumuştuk. Allah-u Teala orada dedi ki burada büyüklük taslamaya hakkın yok. Bunu ne zaman söylüyor? Allah'ın verdiği bir emri sorguladığında söylüyor. Demek ki bütün ipin koptuğu yer bu. İnsan için de bu geçerli. İnsanoğlu da Allah'ın verdiği emir karşısında ama şöyle mi böyle mi dediği an işte orada
İlk ip
ipler
kopuyor.
kopuyor.
Evet.
Şey, iblisin şey yaptığı bağlantıyı kopardığı yer orası. Allah Teala diyor ki seni neyden yarattım, onu neyden yarattım, hanginiz hayırlı şu bunlar mesele değil. Sen benim emrime itaat ettin mi, etmedin mi?
Yani niye etmedin diye soruyor emrime itaat.
Devamında 14'ten
Ya o
itibaren
cevaplarını da işte yalan şey hemen kıvırıyorlar. Hemen kıvırıyor.
evet zaten biraz sonra kendisi onu şey yapacak itiraf edecek iblis. İblis bunların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana yaşama fırsatı ver. Yani kıyameti de biliyor. Kıyamette hesaba çekileceğini de biliyor. Her şeyi biliyor. Yani bugün birçok insandan daha da imanın şartlarını yerine getiriyor. Yani Allah'a diyor ki beni sen yarattın diyor. Kıyamete kadar bana süre ver diyor. Allah Allah'ım diyor. Allah-u Teala da sen kendisine yaşama fırsatı verilenlerdensin dedi. Bunun üzerine İblis dedi ki, madem beni yanlış kurgulara daldırdın, Ben de onlar için kesinlikle senin doğru yolunun üstünde oturacağım. İşte ikinci sapmayı da yaptı. Yani ne kaderci oldu bakın birden. Kendi yapıp etti ama ne yaptı? Faturayı kime kesti? Allah'a kesti. Dedi ki bütün bu sahnede yaşanan bütün her şey sen yazdığın için oldu. Bütün bunlara sebep sensin.
Yaptığının yanlış olduğunu itiraf ediyor Allah.
Tabii.
Beni yanlış kurgulara daldırdın diyor. Aa, o zaman bu neye benziyor Rifat Hoca'nın dediği gibi? Bugünkü kader inancı. Ben ne yapayım, benim kaderim böyleymiş demiyorlar mı?
Allah'a karşı yanlış yapanların ilk sığınağı kadercilikdir.
İlk sığınma
Tabii
kaderdir.
çünkü kimse ayranı ekşi demez
Evet.
yani. Herkes, kimse hatayı kendinde aramıyor. En kötü, en yanlışı yapan insan bile ya yaptım ama bu şu sebeple oldu. Ben masumum diyor.
Bir de savunamadığı zaman ne yapayım, benim kaderim böyleymiş diyor.
Evet.
Ben ne yapayım, kaderim böyle.
Hiç kimse kalmayınca da faturayı Allah'a kesmek
Evet,
işte.
faturayı Allah'a kesiyorlar. İşte bu iblis de faturaya da beni sen saptırdın diyor. Bayilere sen daldırdın diyor. Ne oluyor yani? Yani şimdi bu duygular onları psikolojilerini perişan etmez
Tabii
mi?
tabii.
Yani dünyaları cehennem oluyor. Ondan sonra bunları yeniden yaratacağın güne kadar bana süre ver. Niye yaşıyorsun o zamana kadar? Ya kıyamete kadar bana süre ver diyor. Bak, kıyamete inanıyor. Mesela bizim mesela Fatih Hoca'ya da Erdem Hoca'ya da sorayım yani. Bize öğretilen yani iman ve küfür prensiplerine göre iblisi kafir saymamız mümkün mü?
Yani klasik anlayışa göre değil, evet.
Niye? Allah'ın varlığını, birliğini kabul ediyor. Ahireti kabul ediyor. Allah'ın kendisini yarattığını kabul ediyor.
Öldürenin olduğunu biliyor çünkü yaşama şeyi istiyor, ömür istiyor.
Tabii. Kendisini Allah'ın yarattığını, zaten beni ateşten yarattın diyor.
Yani bugün bir takım insanlar gibi işte Cebrail geliyor, ona git dedim, işim var dedim. Yani ölüme meydan okuyan, ölümü çeviren filan. Böylesi bir şaşkınlık ve sapkınlık içinde de değil yani.
Hatta hocam bugünkü klasik manadaki iman şartlarını, imanın şartlarıyla düşünürsek kadere de iman ediyor.
Kadere iman ediyor tabii. Aha, ben şimdi şey yaptım bak. Allah'a iman etme. Ediyor mu? İmanın şartlarını sayalım. Sen şimdi böyle söyledin de hiç aklıma gelmemiş.
Tabii Allah'a iman ediyor.
Allah'a iman ediyor. Melekler?
Kendisi
Kendi
zaten
zaten
melek.
melek.
Tabii ki ediyor.
Kitaplar? Henüz bir kitap yok.
Yok.
Evet, tamam.
Nebi yok.
Peki.
Yok hocam kitapta geldiğinde o kitabı okuyacağım, anlayacağım diyor ya çünkü ortaya doğru yolun üstüne oturması için o kitapları ezber yapması
Tabii
lazım
tabii.
yani. Onların da
Anladım.
Allah'tan geldiğini bilecek ki o kitabı ezbere
Sıra
bilecek
teker
yani.
müstakim
Tabii,
dediğine göre
tabii. Kitaba
doğru,
da iman ediyor yani.
iyi yakaladı yani, doğru söylüyor.
Çünkü o insanlar ayetleri okuyacak o adam.
Tabii ayet okuyacak, bir doğru yolun üstünde oturacak. Gel namaz kıl diyecek ama namazı millet görsün. Allah rızası için değil. Peki ne oldu şimdi? Melekler kitaplara da inanıyor. Tamam. Rasuller yani
Resul dediğimiz zaten kitap o da girer onun
tabi
içerisine.
o da zaten kitaptı. Kitabı getiren
Tabii.
önemli olan kitaptır zaten.
Tabii.
Ahirete de inanıyor.
Ahiret de var.
Ahiret yine
Bir de
zaten
kader de var.
inanıyor.
Bir de kader de var.
Kadere de inanıyor. Ne oldu şimdi?
Tam dört dörtlük
Dört dörtlük
mü?
Müslüman oldu değil mi? Öyle olmadı mı?
Minel müminin. Hocam.
Ya ama işte bu ne yapıyor? Bunları kendi kafasına göre yorumluyor. Allah diyor sen beni saptırdın diyor. Peki tamam. İstersen bak sen şu En'am suresi 148. ayetini aç. Bugün bütün müşrikler iblis gibi mi değil mi? Buraya bir bakalım. Bak dikkat ediyorsanız biz ayetleri okuyoruz. Bana göresi sana göresi yok. Yani şimdi az önce Fatih Hoca kitaba inanıyor derken hemen İblisin doğru yolun üstünde oturacağım demesini delil gösterir. Doğru yol ancak kitaplar öğrenir. Başka yerden öğrenilemez ki. Evet, ne diyor orada?
Şirk koşanlar diyecekler ki Allah aksini tercih etseydi biz de atalarımız da şirk koşmaz, hiçbir şeyi de haram saymazdık.
Peki, peki. Febi muaviyeteniyle bir soru bak. Beni sen saptırdın derken müşrikler ne diyor?
Allah aksini tercih etseydi biz de atalarımız da şirk koşmaz, hiçbir şeyi de haram saymazdık.
Neyi tercih etmiş Allah?
Onlar şirk koşmasını
müşrik
tercih
olmalarını
etmişler.
tercih etmiş. Evet.
Onlardan öncekiler de bu şekilde yalana sarıldılar ve sonunda baskınımızı tattılar. De ki, yanınızda bu tercihi Allah'ın yaptığına dair bir bilgi var mı ki karşımıza çıkarabilirsiniz? Siz sadece varsayımlarınızın peşinden gidiyorsunuz. Siz sadece delilsiz konuşuyorsunuz.
Evet.
De ki, kesin delil Allah'ın delilidir. Tercihi size bırakmayıp Allah yapsaydı elbette hepinizi yola getirirdi. De ki, şunları Allah'ın haram kıldığına şahitlik edecek şahitlerinizi getirin. Ha, bundan sonrası da bir şeye girdi.
Yok değil, evet. Bak şimdi müşrikler ne diyor? Bizi müşrik yapan Allah'tır diyor, değil mi?
Evet, 148. ayette öyle
Evet,
diyorlar.
tamam. De ki bizim geleneksel kader inancında da bir adamın cennete mi cehenneme mi gideceği şey doğmadan önce bellidir ya.
Ezelden tabii öyle.
Ezelden belli. Adamın ne suçu var? Allah daha niye bu dünyaya getiriyor? Niye? Allah-u Teala
Anlamadım.
millete göstermek için. Yani imtihan olan Allah mı bunlar mı? Millete göstermek için söylediğin doğru olup olmadığını millete tasdik ettirecek. Öyle olmuyor mu?
Tabii hocam. Sonuç oraya varıyor.
İmtihan olan Allah oluyor. Bu
Nasıl?
insanlar olmuyor. Bir de mesela tamam, eğer Allah dileseydi ne biz şirk koşardık ne de atalarımız. Peki tamam, şimdi şurada aynı şey mesela Diyanet'in mealinden Fatih Hoca'ya söyleyeyim, bir okusun bakayım. Şuradan bir oku bakalım Diyanet'in mealinden 148-149'u. Önce bir 148'i okuyalım.
Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık, babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.
Tamam. Yok, suçlu kim?
Allah.
Allah. Tamam. Kaderde de öyle. Yani sen şimdi erkek olarak yaratılmışsın. Sen ne yaparsan yap, kız olabilir misin? Anneni babanı sen seçmedin. Irkını sen seçmedin. Yaşadığın ülkeyi sen seçmedin. Yaşadığın bölgeyi sen seçmedin. Bunlar da ona benzer bir şey söylemiyor mu burada? Ne yapayım? Allah beni böyle yapmış. Bize öğretilen kader inancında ne oluyor? Efendim, ana rahmindeyken cennete gideceği, cehenneme gideceği belliymiş. Peki ömür boyu cehenneme gidecek olan, cennete gidecek bir amel içerisinde bulunsa, dört dörtlük Müslüman olsa son anda kafir olur ve cehenneme gider diyorlar. Cehennemlikse ömür boyu şey yapar, cennetlikse ömür boyu cehennem, yani kötü şeyler yapsa son anda mümin olur, cennete gider. Peki bu bir zulüm değil mi? Siz bunu nasıl şey, yani neye dayandırıyorsunuz? Delilinizle. Kendi hayalinizle şey yapıyor. Peki iblis de kendi hayaliyle bak. Beni bu hayallere daldırdın diyerek suçu Allah'a atmıyor mu?
Ya Allah Teala Firavun'a şimdi mi diyor? Yani böyle bir durumda öyle bir soru sorulur mu?
Yani Firavun mesela tevbe ediyor boğulurken, şimdi mi az önce şey yaptı? Az önce tevbe etseydin kabul edilirdi diyor. Yani peki madem bu böyle, Allah niye nebiler gönderiyor? Allah niye kitap indiriyor? Tamam. Peki ondan sonraki hayatta ne diyor? Bak, Allah şey yapsaydı biz de müşrik olmazdık hatalarımıza. Şimdi bak Diyanet'in mealinden dinleyin lütfen.
149. De ki en üstün delil yalnızca Allah'ındır. O dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola iletirdi.
Peki bu adamlar yalan mı söylemiş? Yalan mı söylemiş bunlar? Ha? Erdem Bey.
Buraya göre öyle değil de.
Adamlar doğru söylemiş. Peki burada o zaman bir önceki ayeti indiren Allah yalan söylemiş oluyor.
Haşa, evet.
Haşa.
Buradaki meale göre öyle. Evet.
Evet, yani bak iki ayet birbirine %100 zıt. Ya bu ne oluyor Allah aşkına ya? Yani bu Diyanet'e mahsus bir olay değil. Yani şimdi şu tefsirlerin hangisini açıp bakarsanız hepsi aynı. Bir tek Maturidi'ninki hariç yani. Ben yani şu ana kadar bir tek İmam Maturidi'de gördüm o şeyi. Kelimenin anlamını da bozmuşlar. İmam Maturidi diyor ki, eğer tercih Allah yapsaydı elbette hepiniz de doğru yolda olurdunuz.
Ama öyle yapmadı.
Ama öyle yapmadı der.
Öyle yapmadı. Tercihi size
Dolayısıyla
bıraktı.
size bıraktı.
İblis'te de bırakmadı mı tercihi?
Evet.
Ya yanlış yolu seçen siz kendinizsiniz dediği ayeti Allah Teala'nın tam tersi şekilde ortaya koyuyor.
Tam tersi, tam %100 ters ve birbirine %100 zıt. Allahü Teala diyor ki, eğer diyor mesela bu kitap Allah'tan başkasının
Vücut olsa.
başkasına ait olsaydı birbiriyle ne olurdu?
İhtilaf olurdu
Çelişen
icatta ki
şey.
ihtilaf bulurdunuz diyor.
Yani bu şimdi burada
Durumda.
%100 bir çelişki değil mi?
Evet, çelişki.
Nasıl oluyor Allah'a ait olan bir kitap? Yani burada bakın, evet Allah'ın kitabına odaklanmak, rızasına odaklanmak bu çok doğru. Ama biz şimdi bunu nasıl yapacağız? Yani bugün Kur'an-ı Kerim'e odaklandın dedin. Kur'an meali okuyan adam ne yapacak? Meali okumaya başladın. Mesela şimdi istersen şu Bakara 6. ayeti bir oku bakalım. Hatta Bakara 1. ayetten itibaren Diyanet'in mealinden oku.
Evet. Elif Lam Mim bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilene de inanırlar, ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Küfre saplananlara gelince onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır.
Tamam, şimdi belki Allah ne yapmış? Ne yapmış Allah? Kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş. Kulakları mühürlüyse duyabiliyor mu? Kalbi mühürlüyse düşünebiliyor mu? Gözlerinde perde var. Görmüyor. Duymuyor. Şey kalbiyle de bir şey, yani gönlüyle de bir karar verecek durumda değil. Onlar için büyük bir azap vardır. Peki nasıl oluyor ya bu adamların gözü kör, kulağı sağır şey? Peki mesela şeyde istersen bir de şeyi aç. Bu Ali İmran 86'yı bir aç bakalım oraya ne demişler. Yani kendi içlerindeki bu birbirini tutmaz ifadeler, birbiriyle %100 çelişkili ifadeleri göstermek için oku bakalım.
İman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir?
Peki bak, iman ediyor. Bakıyor. Muhammed Aleyhisselam hak. Kur'an Allah'ın kitabı. Bütün deliller geliyor. En küçük şüphesi kalıyor mu?
Şahit, şüphesiz.
Kesin. Kesin olarak öğreniyor. İşte eşhedü budur yani. Babam öyle diyor. Bilmem işte birisini, yabancı birisi Müslüman ediyorlar. Eşhedü ne olduğunu bilmeden ona söyletiyorlar. Sen Müslüman oldun diyorlar. Peki şimdi evet bak bu adam kesin olarak öğrendi her şeyi değil mi? En küçük şüphesi olmadı, inandı. Ondan sonra ne yaptı? Kafir oldu. Peki.
İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır.
Niye? Çünkü suçlular. Gerçekleri görmüşsün, üstünü örtmüşsün. Peki, gerçeklerin üstünü örten kişiye Türkçe'de ne denir? Değil mi? Gözü kör denmez. Yani örttüğü zaman bu adam biliyor burada bu olduğunu.
Görmedim.
Sen sor, yok diyorsun, öyle bir şey yok diyorsun. Şimdi sen biliyorsun ki şu masanın altında güzel bir su var. Diyorsun ki yarın bir bardak su verir mi? Su yok. Ya bir içeyim görüyorsun. Yok yok, öyle bir şey yok. Ne oluyor bu adam? Yani ne derler?
İnkar etmiş oluyor.
Türkçe'de adam gözü kör derler. Görmek istemiyor gerçeği. Kulağı sağır derler, duymak istemiyor. Kalbi de mühürlenmiş derler, adam düşünmek istemiyor. Yahu kardeşim, niye bu ayetler arasındaki ilişkileri ortadan kaldırıyorsun? Desene ki bu adam böyle davranır sanki desen. Peki yine mesela inanmadan bir adam kafir olabiliyor mu? İstersen şu 106. ayeti de bir oku.
Evet, o gün bazı yüzler
Bak,
ağrır.
Diyanet'in mealinden okuyoruz. Aynı mealdeki çelişkileri görün.
O gün bazı yüzler ağrır, bazı yüzler kararır. yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz. Öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir.
İnandıktan sonra inkar, yani inancının üstünü örten kişilere Allah kafir diyor. Bir adam bir gerçeği bir öğrensin, şey yapsın, ondan sonra konuş. Dolayısıyla şimdi burada bunlar, mesela sen sıradan sokaktan bir vatandaş gibi olsan ne dersin, bu ne çelişki demez misin? Bu ne biçim çelişki ya? Peki o zaman şeye devam edelim. İstersen sen okumaya devam et.
Evet, o Araf suresinde asıl bizim konumuzla ilgili olan bölüme geldik. Şimdi iblis kıyamete kadar yaşama izni de alıyor. Ondan sonra şöyle bir yemin ediyor. İblis dedi ki, madem beni yanlış kurgulara daldırdın, ben de onlar için kesinlikle senin doğru yolunun üstünde oturacağım. Yani bir kere kaderci oldu. Kendi yaptığı yanlışı, faturasını Allah'a kesti. Hala ısrarcı ve bu defa Allah'la kavgaya başlıyor. Tıpkı işte bugün de olduğu gibi, bundan 100 yıl önce de olduğu gibi Allah'la kavga ediyor insanoğlu. Diyor ki, madem beni yanlış kurgulara daldırdın, ben de onlar için kesinlikle senin doğru yolunun üstünde oturacağım. Doğru yolunun üstünde oturabilmesi için Kur'an-ı Kerim'i hepimizden daha iyi
Yani
biliyor.
Allah'ın kitabını tabi, Adem Aleyhisselam'dan Kur'an'a göre kitapta bütün hükümler aynı. Çok ufak tefek değişiklikler hariç.
Bu kitabın dilini bilmesi lazım. Tartışmaları bilmesi lazım ki insanlar, ya bu hoca efendi bu işleri gayet iyi biliyor diyecek, ikna edecek. Yoksa dışarıda namazla, niyazla, kitapla, şunla bunla işi olmayan birisinin, gelin size dininizi anlatayım, o öyle değil, bu böyledir dediğinde kimsenin onu ciddiye bile almaz. Bu sebeple din konusunda, Allah'ın kitabı konusunda insanları saptıran kişilerin böyle kalifiyeli olması gibi.
Ve doğru yolun üstünde, kendisi de doğru yolun üstünde oluyor.
Zaten şimdi onu
Ben
söylüyor.
doğruyum diyor.
17. ayette diyor ki, sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağı kuşatıyor. Bakar mısınız? Yani her açıdan insanı kuşatıyor. Yani insanın kulağına hoş gelen şeyler söyleyecek, görünüş itibariyle etkileyecek, ilim açısından onları yine büyüleyecek, bütün insanı dört bir yandan kuşatacak bir yapısı olacak, karizmatik birisi olacak. Onların çoğunu şükretmeyen, sana karşı görevlerini yerine getirmeyen kişiler olarak göreceksin diyor. Bunu nereden biliyor? Çünkü insanın böyle bir zaafının olduğunu biliyor. Hatta bunu ilk testinde de teyit ediyor, değil mi? Hazreti Adem'i diyor ki, sana ölümsüzlük, sonsuz bir saltanat, insanın zaaflarından, en hassas damarından giriyor ve test ediyor. Ha? Diyor ki, tamam işte insanın
Yumuşak karnı.
yumuşak karnı burası. Ben buradan bir girdim mi, bir de bunları ayetlerle, şunlarla bunlarla bir süsledim mi, peşimden gelmeyecek insan bulamam.
İstersen şimdi tabii Adem Aleyhisselam'ın yoldan çıkma olayı çok doğru, çok güzel. Bu konu üzerinde inşallah haftaya şey yaparız, çünkü vaktimiz kalmadı. Bu son derece önemli bir konu. Bak, öğretmeni Allah olan, bütün şey imkanları olan kişinin Allah'a isyan ettiğini haftaya göreceğiz. Peki sadece onunla alakalı mı? Hepimiz için aynı şey söz konusu. Bütün melekler için aynı şey söz konusu. Şimdi bize ya melekler asla yoldan çıkmaz falan diye böyle öğretmişlerdi falan. Peki sen şey 172. ayet açmıştın değil mi?
Evet hocam, açayım hemen.
Yani şeyin İsa suresi.
Please
Evet.
thank you for me. Evet, Nisa suresinin 172. ayetinde Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Mesih de mukarreb melekler de hiçbir zaman Allah'a kul olmaktan geri durmaz. Kim ona kulluktan geri durur da kibirlenirse bilsin ki Allah onların hepsini huzuruna toplayacaktır.
Mesela iblis ne yaptı? Allah'a teslimiyeti bıraktı yani. Ama gene Allah'ı inkar etmiyor. Tamam, sen Allah'tan istiyor. Allah'a şey yapıyor, yalvarıyor. Ama Allah'ın emrine kayıtsız sesli teslim olmuyor.
Yani o secde emrine karşı istinkaf ediyor yani,
İstinkaf,
orada büyükleniyor yani,
istinkaf ya, uzak duruyor. Peki ne diyor, bunu yapan İsa Mesih de olsa,
kibirleniyor.
değil mi
Mukarreb
Rıman?
melekler de olsa, evet.
Mukarreb melekler, yani en üst seviyedeki melekler de olsa, onların böyle bir demeye hakkı yok. Devamını oku.
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar var ya, Allah onlara ödüllerini tam verecek, hatta lütfuyla daha da fazlasını verecektir. Kulluktan geri duran ve kibirlenenleri ise acı veren bir azaba çarptıracaktır. Onlar kendileri için Allah ile aralarına girecek ne bir veli ne de bir yardımcı bulacaklardır.
Tamam. Demek ki bu İsa Aleyhisselam da olsa, kibirlenirse şey gibi, iblis
İblis
gibi,
gibi.
Adem Aleyhisselam kibirlenmedi. Tamam, ama yani şimdi dediği zaman biter. Beni ateşten yarattın. Yaratıcı inkar etmiyor ki. Onu çamurdan yarattın. Kıyamete kadar işte bütün mesele teslim olup olmamaktır. İsterse bunu İsa Aleyhisselam yapsın, isterse mukarreb melek, en üst seviyedeki melekler, işte zaten onların örneği iblis. Yine Allahü Teala Zümer suresinin 65. ayetinde bir şey daha söylüyor. Diyor ki, sana şu vahyedildi ya Muhammed
Sana ve
ve senden
evet.
öncekilere de. Hele şirke düş, bütün yaptıkların yok olur gider. Peki bize Allah'ın nebileri böyle mi öğretildi?
Yok hocam.
Nasıl öğretildi?
Masum.
Masum. Allah koruyormuş. Var. Yani şimdi şu, diyelim ki Süleymaniye Camii'ne Cumhurbaşkanı geldi. Her taraf korumalarla dolu. Birisi bana dese ki bunu örnek al bak. Kanka.
Kendine dikkat et ya.
Kendine dikkat et. Bak, sen de etrafında sana karşı şeyler var. Ulan ben nasıl örnek alayım? Peki Allah tarafından korunmuşsa zaten onunla kıyaslanmaz da. İsmet sıfatı varmış nebilerde. Allah koruyormuş. Lan nerede peki bu ayetler, kimin sözü? Yani bize din diye öğrettiklerinin Allah'ın kitabıyla bir alakası var mı? Yani dine odaklanalım, şey yapalım. Bugün gençlere laf söylüyorlar. Gençler deist oluyor diye. Lan kardeşim, siz yapıyorsunuz bunu. Adam sorguluyor. Sen kendi suçunu itiraf etsene. Vazgeç. Ama ne olacak? Şimdi az önce Fatih Hoca'nın güzel bir şekilde anlattığı gibi, aslında en büyük problem hocalar. En büyük problem o. Çünkü bir takım menfaatlerine odaklanmışsa, tıpkı iblis gibi, ben menfaatime bakarım diyor, dini kendine uyduruyor ve insanları avucunun içine almaya çalışıyor, ama avucun içine alması için de doğru yolun ortasında gözükmesi lazım. En dindar adam benim demesi lazım. İnşallah bu konuyu haftaya devam ederiz. Peki, Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasına odaklanan, samimi kullarından eylesin.